Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı ünlü karilerden Mensuri'den Tin suresinin 1 ila 8. ayetlerini can kula ile dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İncir ve zeytine andolsun Sina Dağı'na ve şu emin beldeye, güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih emellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir?
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19 Eylül ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13'te 1401, Hicri Kameri 10 Cemadü'l-Sani 1444 ve Miladi Takvimli 3 Ocak 2023 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızdan önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Süleymani Mektebi'nde ve 2022 yılında Lübnan Gelişmeleri isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Bugün İslam İnkılabı Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Hac Kasım Süleyman'ın şehadet yıl dönümü. İran Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın General Süleymani'yi şehit etme eylemi bir terör eylemi örneği olduğunu belirtti. İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ece'yi Şehit Süleymani birçok ülkede Şia ve Ehl-i Sünnet vahdetini sağladı dedi. İran İstihbarat Bakanı Şehit Süleymani'nin mektebi direniş mektebidir dedi. Şehit Süleymani ziyaretçileri İstanbul'dan Kerman'a akın ettiler. Şimdi haberler. Bugün Hicri Şemsi 13'de ve Miladi Takvimli 3 Ocak 2023. İslam İnkılabı Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Hac Kasım Süleymani'nin şehadet yıl dönümü. Irak Halk Seferberlik Örgütü Haçlı Şabi'nin yardımcısı Korgeneral Hac Kasım Süleymani, Ebu Mehdi el-Mühendis ve bazı arkadaşları 3 Ocak 2020 Cuma sabah erken saatlerinde saldırgan Amerikan terörist güçlerin hava saldırısında Irak'ın başkenti yakınlarında, havaalanı yakınlarında şehit oldu. Şeyh Süleymani, Kudüs Gücü Komutanı olarak tüm yaşamı boyunca milleti ne olursa olsun masum milletlere destek yolunda İslam'ı ve Kur'an-ı Kerim'i yüceltmek için çalıştı. Şehit Süleymani, İslam devrimi muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı olarak DAEŞ terör örgütünün Irak ve Suriye'de imha edilmesinde de önemli rol oynamış ve uzun yıllar örgütlenerek halka huzur ve güven vermiştir. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Amerika'nın General Süleymani'yi şehit etme eylemini terör eylemi olarak nitelendirdi. İran Press Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanlığı, Hac Kasım Süleymani şehadetin 3. yıl dönümünde bir bildiri yayınlayarak Amerikan hükümeti terörle mücadele iddiası da dahil olmak üzere yalan iddialarla uluslararası hukukun kural ve ilkelerini ihlal eden bir suç eylemiyle İran İslam Cumhuriyeti'nin en üst düzey yetkililerinden biri olan Şehit Korgeneral Süleymani ev sahibi ülke olan Irak topraklarında resmi bir görevde yaparken bir terör saldırısı tasarlayıp gerçekleştirmiştir. Bu bildirdi Amerikan rejiminin bu cinayette yasal ve uluslararası standartlar temelinde kesin uluslararası sorumluluğu olduğu vurgulanarak bu temelde İran Dışişleri Bakanlığı, İslam Cumhuriyeti'nin diğer kurumları ve yargısıyla işbirliği içinde suçluların cezasız kalmasıyla mücadele, yasal kesinliğe dayanarak onları adalet önünde sorumlu kılmak için aldığı bir dizi önlemi takip etti ifadelerine yer verildi. Uluslararası Filistin İntifadası'nı destekleme konferansı daimi sekreterliği yaptığı açıklamada Şehit Kor General Hac Kasım Süleymani en zor, karmaşık ve tehlikeli savunma ve cihat alanlarına katılan gönüllü olarak niteledi. İslami Şura Meclisi'nin Filistin İntifadası'nı destekleme Uluslararası Konferansı daimi sekreterliği dün yaptığı açıklamada Şehit Süleymani Kudüs'ün özgürlüğüne olan sevgisi ve Siyonist rejimin insan karşıtı kanserli yaşamına son vermesi gerektiği inancından hareketle Kudüs gücündeki komuta günlerinin başından itibaren Filistin ulusunun güç seviyesini yükseltmek için tüm kapasite ve imkanları kullandığı ifadelerine vurgu yaptı. Açıklamanın devamında Filistin ve Lübnan'ın kahraman ve mücadeleci halklarının eliyle Şehit Süleymani yenilginin ve yıkımın acı tadını ilk kez Siyonistlere tattırdığını ve Siyonist rejimin çöküş çanlarının çalındığı ifadelerinde bulundu. İran Yargı Erki Başkanı Muhsin Ece'yi Şehit Süleymani'nin düşmanlara karşı direniş cephesinde yaptıklarını anlatarak Şehit Süleymani'nin birçok ülkede Şia ve Ehl-i Sünnet Müslümanlar arasında vahdet ve birlik oluşturduğunu söyledi. Hocetü'l-İslam Muhsin Ece dün Kerman Şehri Camisi'nde Hac Kasım Süleyman'ın şehadet yıldır münasebetiyle yakınlık maneviyat ve direniş konferansında düşmanın İslam Cumhuriyeti'ne karşı İslam adına cephe oluşturmak istediğini, bunun üzerine IŞİD gibi bir örgüt kurarak birçok Müslüman ve Allah aşığı genci kandırmak istediğini belirtti. Muhsin Ece'yi Şehit Kor General Kasım Süleyman'ın çok yönlü kişiliğine atıfta bulunarak düşmanın birleşik bir savaşı ve birleşik eylemleri olduğu gibi Şehit Süleymani de İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Komutanı olarak tüm sahnelerde kültürel, sosyal medya, istihbarat ve askeri çalışmalar yaptığına değinerek bugün düşman Şehit Süleymanilerin var olduğunu ve yaratılacağını bildiği için Kasım Süleyman'ın şehit olmasından hala korktuğunu vurguladı. İran İslam Cumhuriyeti İstihbarat Bakanı Şehit Süleymani Mektebi'nin direniş mektebi olduğunu ve küresel istihbarın aradığı gücü ve küreselleşmeyi yenmeyi başardığına vurgu yaptı. İran İstihbarat Bakanı İsmail Hatip Şehit Süleyman'ın şehadet yıldönümü arifesinde şunları söyledi. Şehit Süleymani Mektebi bölgesel ve küresel düzeyde İslam inkılabının yolunu açmayı başardı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İstihbarat Bakanı bugün dünyada İslam İnkılabı'nın nüfuz ve etkisine tanık olduğumuzu vurgulayarak direniş ekseninin genişlediğini Afrika ve Avrupa kıtalarında da genişlemesine tanık olmayı umuyoruz diye kaydetti. Bakan Hatip ayrıca Şehit Süleymani Mektebi'nin akılcılıktan ve direnişten doğduğunu da sözlerine ekledi. İran Dış İlişkiler Strateji Konseyi Başkanı Şehit Süleymani'nin sadece yetenekli bir asker değil, aynı zamanda bir diplomat olduğunu söyledi. Şehit Süleymani sadece yetenekli bir asker değildi, aynı zamanda kişiliğinin diğer yönleri de belliydi ve aynı zamanda bir diplomattı. Mir Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, dün Şehit Süleymani'nin mektebi ve yeni dünya düzeni konu konferansta Harrazi Şehit Süleyman'ın kişiliğinde farklı yönler vardı. Çünkü hayatının uzun yıllarını cephede geçirmiş biriydi. Şehit Süleymani Hazreti Ali Aleyhisselam'ın mektebinde büyümüştür ifadelerini sözlerine ekledi. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na Şehit Süleymani suikasti ve şehadetine ilişkin Özel Hukuki ve Uluslararası Takip Komitesi Başkanı Şehit Süleymani suikastine 4 ülke vatandaşlarının karıştığını vurguladı. Abbas Aleket Hoda'yı İSNA Haber Ajansı ile yaptığı röportajda bu dava için hazırlanan iddianamede cezai yönden bu suikastin infazında çeşitli ülkelerden çok sayıda kişinin suçlu ve mübaşir olarak isimleri zikredilmiştir. Siyaset ve kamu diplomasisi alanında da bu konunun uluslararası formlarda ve kamuoyu nezdinde nasıl gündeme getirilip takip edileceği öngörülmüştür dedi. Şeyh Süleyman'ın suikasti ve şehadetine ilişkin Özel Hukuki ve Uluslararası Takip Komitesi Başkanı ayrıca şunları söyledi. Bu affedilemez suçu işleyenleri yargılamak için uluslararası kurum ve kuruluşlarda sunacağımız çözümler mevcuttur. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Korgeneral Hac Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta şehadetinin yıldönümü münasebetiyle onu direnişin lideri olarak nitelendirdi. El Menar Haber kanalının bildirdiğine göre dün Naim Kasım bir tweette Kasım Süleymani şehit, lider ve önder olduğunu yazdı. Naim Kasım mesajında ayrıca Donald Trump saldırganlık ve açıkça işlediği cinayetle Siyonist işgali kabul eden ve destekleyen zalim bir suçludur ifadesini vurgu yaptı. Direniş Mektebi'nin sevdalılarından bir grup Şehit Süleymani'nin resmiyle süslenmiş kıyafetleri giyerek bu şehit komutanın şehadetinin 3. yıl dönümünde onun mezarında hazır bulunmak amacıyla İstanbul Havalanı'ndan İran'a geldiler. İran Press Haber Ajansı'nın bir dediğine göre Direniş Mektebi'nin takipçileri "Biz Kasım Süleymani'yiz" sloganı ile kendi yolculuklarına başladılar. Bu ziyaretçilerden birisi İran Press muhabirine dünya Müslümanları böyle bir şehidin yolunu takip ettikleri için memnundur. Çünkü şehit Süleymani ve diğer direniş ekseninin şehitlerinin pak kanlarının dökülmesiyle Amerika ve Siyonist rejim eli başlığındaki küresel istikbarın çöküşüne şahit olmaktayız açıklamasında bulundu. Bir Türk bayan ziyaretçi de Şehit Süleyman'ın mezarında hazır bulunmak için İran'a geliyoruz. Biz onun İslam ümmetinin şehidi olduğuna ve hak yolunun mücadelecisi olduğuna inanıyoruz. Biz Şehit Süleyman'ın yolundan gidenlerdeniz ve bu yolda kararlı kalacağız dedi. İstanbul'da yaşayan bir başka ziyaretçi, İran Press muhabirine Şehit Korgeneral Süleyman'ın gerçek İslam'ın tüm dünyada yüceltilmesi için hayatını feda ettiğini ve bir kahraman ve dünyadaki tüm özgürlük arayanların ve mazlumların gönüllerinin komutanı olduğunu söyledi. Türkiye Gençlik Derneği üyelerinden bir grup, Direnişin büyük komutanı Şehit Hac Kasım Süleymani yolunun devam edileceğine vurgu yaptı. Muhabirimizin bildirdiğine göre Türkiye Gençlik Derneği üyelerinden bir grup İstanbul kentinin merkezinde bir araya gelerek Şehit Korgeneral Hac Kasım Süleymani'nin bariz özelliklerine değindiler. Bir Türk genç Şehit Süleymani hakkında şöyle diyor. Şehit Süleymani Siyonist ve istikbar ile mücadelenin kahramanıdır. Onun mücadelesi bir İran halkı için değil tüm dünya milletlerini kapsıyor. Biz emperyalizm ve Siyonizm ile mücadele safında olduğumuz için böyle bir şehitle gurur duyuyoruz. Bir diğer bayan vatandaş da Şehit Süleymani hakkında görüşlerini şöyle açıkladı. Biz Şehit Süleyman'ın bir tek İranlılara ait olduğunu düşünmüyoruz. O bizim ve dünyada zulme uğramış tüm milletlerin şehididir. O gerçek anlamda bir kahramandır. Başka bir vatandaş da Şehit Süleyman'ın vasiyetini işaretle şöyle diyor. Şehit Korgeneral Süleymani mezarının başında asker Süleymani yazılmasını vasiyet etti. Bu konu biz Türkiye gençlerinin onu şehidimiz olarak kabul etmesi için çok güzel bir örnektir. İran Uzay Kurumu ülkenin ilk uydu sistemine Şehit Süleymani Projesi ismini verdi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Uzay Kurumu Başkanı Hasan Salari'ye İran Uzay Kurumu ülkenin en önemli ve en büyük uzay projelerinden birine Şehit Korgeneral Hac Kasım Süleymani'nin adını vermeyi planladığını söyledi. Salari'ye Şehit Süleymani'nin en önemli bölgesel stratejilerinden birinin çeşitli alanlarda küresel istikbarın tekerini kırmak olduğunu işaretle, İran Uzay Kurumu'nun Batı'nın uzay bilimi tekerini kırabilmek ve İslam İran'ın adını bilim ve teknolojinin büyük zirvelerinin üzerine çıkarabilmek için uzay alanında yeni alanlara ulaşmak amacıyla her gün planlama ve takipte olduğunu vurguladı. İran ordusu genel komutanı Zülfikar 1401 ortak tatbikatı sonunda İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin Siyonist rejimin olası tehditlerine karşı kararlı ve kaç katlı bir misillemede bulunacağını söyledi. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre tüm General Seyit Abdurrahim Musevi, tatbikatların genellikle bölge milletleri ve ülkeler için barış ve dostluk mesajı içerdiğini işaretle İran düşmanlarına hitaben, İran'a karşı kötü niyetli olanlar şunu da bilmelidirler ki, İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, İran İslam Cumhuriyeti'nin değerlerini, ideallerini ve sınırlarını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kutsal nizamını savunma görevlerinde ciddidir ve ülkenin toprak bütünlüğüne her türlü tehdide kararlılıkla karşılık verecektir, dedi. İran İstihbarat Bakanlığı Münafıklar Terör Örgütü'nün operasyon ekipleri için en geniş finansman ve teçhizat sağlayan ağın belirlendiğini ve ana unsurların tutuklandığını duyurdu. İran Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, dün İran İstihbarat Bakanlığı yayınladığı bildiride, İran Güvenlik Güçleri tarafından Münafıklar Terör Örgütü'nün operasyon ekipleri için en geniş finansman ve teçhizat sağlayan ağın belirlendiğini ve ülkenin çeşitli ilkelerini, çeşitli illerinde eş zamanlı düzenlenen bir dizi operasyonda bu ağın ana unsurlarından 6 kişinin tutuklandığı, 10 kişinin çağrıldığı ve şebekeyle bağlantılı çok sayıda kişinin daha arandığı bilgilerine yer verildi. Türkiye Savunma Bakanı Yunan yetkililerini Türkiye ile toplantılarda görüşmeleri sabote etmekle suçladı. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Türkiye Savunma Bakanı Hulusi Akar bazı Yunan yetkililerini bilinçli bir şekilde gerginlikleri artırmaya çalıştıklarını ifade etti. Akar sözlerini şöyle sürdürdü. Yunanistan, Türkiye ile olan sorunlarını Avrupa Birliği, Amerika, NATO ve Türkiye arasındaki sorunlar halinde göstermeye çalışıyor. Türkiye ile Yunanistan arasında istişareler ve güven artırıcı önlemler ile NATO'dan ayrılma önlemleri ile ilgili toplantılar oldu. Ancak Yunanistan'ın gerilimi artırmaya yönelik bilinçli girişimi iç sorunlarını örtbas etmek amacıyla yapılıyor, dedi. Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk'teki geçici mevkiine yapılan Kiev füze saldırısında 63 askeri personelin öldürüldüğünü açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in Rus askeri güçlerinin Donetsk'in Makiyevka bölgesindeki geçici mevzillerini 6 HIMARS füzesiyle hedef aldığını doğruladı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Şehit Hac Kasım Süleymani'nin İran'ı füze ve İHA gücünün gelişmesindeki rolü başlığı altında. Devrim muhafızları Kudüs gücünün eski komutanı Şehit General Süleymani hayatı boyunca sürekli olarak İHA'ların önemine vurgu yapıyordu. Herkes İran'ın son hicri şemsi takvimine göre 90'lı yıllarda İHA alanında büyük bir atılma imza attığını biliyor. Bu senelerde İran dünyada İHA gücüne sahip ilk ülkeler arasında yer aldı. Ancak burada sorulması gereken temel bir soru şu ki, bu senelerde ne oldu da İran İHA alanında bunca gelişti? Irak ve Suriye'de savaşın başlamasıyla bu ülkelerde tekfirci teröristlerle mücadelede komuta merkezinde yer alan Devrim Muhafızları Kudüs gücü ülkenin o zamanki yetkililerinden bu savaşta İHA'ların kullanılmasını istediler. Ve onlar da bunu sıcak karşıladı. Direniş cephesinin komutanlarından biri bu bağlamda şöyle diyor. O zaman da Şehit Süleyman'ın taleplerinden biri bizim İHA'ların neden mühimmat taşımadığına ilişkindir. Biz o zaman bomba yapımı ve daha fazla havada kalabilen ve bomba taşıyabilen daha büyük İHA yapımına başladık. Bu tavsiye sonucu test aşamasında olan çalışmalarımızı hazırladık. Testler yapıldı ve birkaç tatbikata katılarak zayıf ve güçlü yanlarını keşfettik ve sonunda tüm baskılara rağmen Şahit 129 İHA'sını ilk kez Suriye'ye taşıyarak havalimanlarına konuşlandırdık. Aynı komutan sözlerinin devamında General Süleymani bu gelişmeden dolayı mutlu olup bana sarıldığını, General Süleyman'ın İslam İnkılabı rehberiyle görüşmede İHA'ların savaşın daha kısa olmasına ve düşmanın daha fazla kayıp vermesi ve kendilerinin daha az şehit vermesine yol açtığını söylediğini kaydetti. Aynı komutanın sözlerine göre General Süleyman'ın İHA'nın önemine vurgusu ve etkisi İran'ın İHA gücünün gelişmesine yol açtı. Irak ve Suriye Savaşı'nda direniş cephesinin varlığı böylece İran'ın İHA alanında şimdiki konumuna ulaşmasında önemli etki yarattı. Hac Kasım Süleymani'nin İran İslam Cumhuriyeti'nin savunma ve silah gücünün artmasındaki etkili girişimleri sadece İHA ile sınırlı değil. General Süleymani İran'ın füze alanındaki gelişmesindeki rolü de kayda değer oldu. İran yapımı füzeler Şehit Süleyman'ın çabası sonucu nokta vuruşu yapma kabiliyetine kavuştu. Şehit Süleymani diğer askerleri alanlarında da İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri'nin gelişmesi ve güçlenmesinde etkili oldu. Sonuç itibariyle Şehit Süleymani savaş cephelerinde verdiği mücadelenin yanı sıra İran'ın askeri gücü ve savunma ve taarruz silahlarının gelişmesinde de büyük rol ifa etti. İHA'ların yapımından füzelerin nokta vuruşlu olmasına kadar Şehit Süleymani İran'ın silahlarının gelişmesinde etkili oldu. Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Rusya'nın Avrasya Ekonomik Birliği Başkanlığı'nın başlaması etrafında. Avrasya Ekonomik Birliği teknoloji ve anahtar sanayilerde ortak enerji piyasaları ve milli para birimleriyle ticareti geliştirme peşinde olduğu bir sırada Rusya 1 Ocak 2023'ten itibaren bu birliğin başkanlığını yapacaktır. Avrasya Ekonomik Birliği teknoloji ve anahtar sanayilerde ortak enerji piyasaları ve milli para birimleriyle ticareti geliştirme peşinde olduğu bir sırada Rusya 1 Ocak 2023'ten itibaren bu birliğin başkanlığını yapacak. Bu bağlamda Rusya bu birliği daha da birleştirmek istiyor. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve dünyadaki elverişli siyasi ortamla karşı karşıya kalan bu birliğe üye ülkeler, yalnızca makro ekonomik durumlarını istikrara kavuşturmakla kalmayıp aynı zamanda bir dizi temel göstergeyi de iyileştirmeyi başardılar. Avrasya Ekonomik Birliği, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Ermenistan'ın üye olduğu, Özbekistan, Moldova ve Küba'nın gözlemci üye olduğu bir ekonomik birliktir. Bu birliği kuran antlaşma 29 Mayıs 2014 tarihinde Beyaz Rusya, Kazakistan ve Rusya tarafından imzalanmış ve 1 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu birlik gelişmekte olan en güçlü bölgesel birliklerden biridir ve tüketici nüfusu 185 milyonu aşmaktadır. Bu birliğin toplam brüt üretimi 2 trilyon doları aşmaktadır. Bu ekonomik birlik Vietnam, Singapur ve Sırbistan ülkeleriyle bir serbest ticaret bölgesi oluşturmak için anlaşmalar imzalamıştır. Ayrıca Çin ile ticari ve ekonomik işbirliği anlaşması da bulunmaktadır. Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin parlamentoları Aralık 2022'de müzakere edilen İran ile serbest ticaret anlaşmasını onaylaması gerekiyor. Birleşik Arap Emirlikleri ile bir serbest ticaret bölgesi kurma antlaşmasına ilişkin müzakereler de geçen Aralık ayında öngörüldüğü gibi başlayacak. Avrasya Ortak Enerji Piyasası'nı oluşturması önümüzdeki 2 yıl için bu birliğin birinci önceliği olacaktır. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 9 Aralık'ta Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Yüksek Avrasya Ekonomik Konseyi toplantısında Rusya'nın 2023'te Avrasya Ekonomik Birliği'nin başkanı olarak önceliklerini açıkladı. Önümüzdeki 2 yıl içinde Avrasya Ortak Enerji Piyasası'nın oluşturulmasını ve üye ülkeler arasında olası bir başka işbirliği alanı olarak Kuzey, Güney ve Batı Doğu koridorlarının geliştirmesini birinci öncelik olarak değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı'nın Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye ülkeler arasında ortak bir enerji pazarı kurulması vurgusu, Batı'nın Moskova'ya yönelik yaptırım ve baskılarının yoğunlaşması ve Rusya'nın petrol ve gaz ihracatı alanında daha fazla kısıtlama yaratma girişimi dikkate alındığında anlam kazanmakta. Ortak enerji piyasasını oluşturması Rusya'dan bu organizasyonun diğer üyelerine mümkün olduğu kadar çok enerji taşıyıcısı tedarik etme olasılığı anlamına geliyor. Putin ayrıca Rusya'nın bu birliğin uluslararası düzeyde ilişkilerini güçlendirmesini desteklediğini ve Avrasya Ekonomik Birliği Başkanlığı sırasında yabancı ortaklarla ticaret anlaşmalarının daha da genişletilmesini kolaylaştıracağını söyledi. Avrasya Ekonomik Birliği'nin başkanı olarak Rusya'nın ciddi bir şekilde peşinden koştuğu önemli bir konu, bu birliğe ve üye ülkelerin ekonomik, ticari ve mali mübadelelerini uluslararası hakim para birimi olan dolarla ilişkilerini azaltmaya yönelik olacaktır. Bu bağlamda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Aralık 2022'nin ortalarında Avrasya Ekonomik Birliği üyelerinin yakında ticari işlemlerinin fiyatını belirlemek için Amerikan doları dışındaki para birimlerini kullanacaklarını duyurdu. Avrasya Ekonomik Birliği ülkelerinin ticari borsalarından doların atılmasının önemi ortadadır. Çünkü üye ülkelerin nüfusu, büyüklüğü ve toplam gayri safi yurt içi hasılası önemli ölçüdedir. Doların Amerika tarafından finansal piyasalar üzerindeki hakimiyeti ve ülkeler arasında öncü para birimi olarak kullanılması, doların ekonomik ve ticari işlemlerden ve finansal alışverişlerden dışlanmasını gerektirmektedir. Rusya, Çin ile birlikte Amerika ile rekabet eden 2 uluslararası güç olarak bu alanda önemli adımlar atmıştır. Şimdi Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin ticari işlemlerde dolar dışındaki para birimlerini kullanacaklarını duyurması ile finansın ve küresel ekonominin dolarsızlaştırılması yönünde önemli bir adım daha atılmış olacak. Avrasya Ekonomik Birliği pratik politikalar benimsemek ve bu birliği ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin, ticaret alışverişinin ve gümrük işlemlerinin geliştirilmesini kolaylaştırmak ve dolar ve euro yerine ulusal para birimlerine önem vermeye ve ilgili sınırlamalardan kurtulmaya çalışmaktadır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 13 Eylül 1401, Hicri Kameri 10 Cemadiyüssani 1444 ve Miladi 3 Ocak 2023 Salı. Üç yıl önce Hicri Şemsi 13'te 1398'de Yılmaz Mücahit ve komutan Haç Kasım Süleymani, IŞİD'e karşı mücadelede Irak'ta Amerikan helikopterlerinin düzenlediği vahşi saldırısında şehit oldu. İslam İnkılabı'nın zaferi ve İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun kurulmasından sonra bu kuruma katıldı. Irak'ın İran'a dayattığı savaşın başlamasıyla birlikte Kasım Süleymani Kerman ordusunun birkaç taburunu eğiterek güney cephelerine gönderdi ve bir süre sonra Baas rejiminin ilerlemesini önlemek için bir bölüğün başında kendisi Susenger'de gönderildi. Şehit Süleymani Hicri Şemsi 1360 yılında İslam İnkılabı Muhafızlar Kol Ordusu'nun o zamanki komutanı olan Muhsin Rızai'nin emriyle Sarullah'ın 41. ordusunun komutanlığına atandı. Kutsal savunma döneminde Velfecr 8, Kerbela 4, Kerbela 5 ve Takşelemçe dahil olmak üzere birçok operasyonda komutasındaki tümenle etkin bir şekilde yer aldı. Savaşın sona ermesinden sonra Hicri Şemsi 1379 yılında İran İslam Cumhuriyeti lideri Ayetullah Hamenei tarafından General Kasım Süleymani Kudüs Gücü Komutanlığı'na atandı. IŞİD'in Irak ve Suriye'de ortaya çıkmasının ardından Irak ve Suriye hükümetlerinin talebi üzerine Kudüs Güçleri Komutanı Şehit Süleymani bu bölgelerde bulunarak ve halk güçlerini örgütleyerek bu terör örgütüne karşı mücadele ederken IŞİD'in yok edilmesinde önemli rol ifa etti. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 13'te 1367'de İran İslam Cumhuriyeti'nin rahmetli kurucusu İmam Hümeyni, eski Sovyetler Birliği'nin son devlet başkanı Mihail Gorbaçev'e Marksizmin tarih çöplüğüne atılmasına dair bir mektup gönderdi. İmam Hümeyni'nin bu tarihi mektubunun bir kısmında şunlar kaydedildi. Hakikate yönelmek gerekiyor. Sizin ülkenizin asıl meselesi mülkiyet, iktisat ve özgürlük değildir. Sizin asıl sorununuz Allah'a imanınızın olmamasıdır. İşte Batı bu sorun yüzünden sapkınlığa ve çıkmaza sürüklenmiştir. Bu mektuptan 2 yıl sonra imamın Marksizm ile ilgili öngörüleri hayata geçti ve ardından eski Sovyetler Birliği'nde 1991'de Marksizm tarihe karıştı. On yıl önce bugün Hicri Şemsi 13'te 1391'de taklit mercilerinden ve büyük üstad Müçteba Tahrani lakaplı Ayetullah Müçteba Şehidi Kelhori vefat etti. Tahran'da marifet ve bilim ehli bir ailede dünyaya gelen Tahrani dini eğitimine Tahran'da başladı. Ancak dini tahsilinin büyük çoğunluğunu 18 yaşından sonra Kum'da sürdürdü. ...816 yıl önce bugün Hicri Kameri 10 Cemadi Üssani 627'de tarihi rivayetlere göre İranlı ünlü şair ve edip Şeyh Ferideddin Attar Nişaburi vefat etti. Önde gelen tasavvuf şairlerinden olan Nişaburi'nin sade kelamı aşk ve şevk ile doludur.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Yeni Asya.
Yeni yılda yeni zamlar.
Star.
Altılı masaya ilişkin çarpıcı sözler, İçişleri Bakanı Soylu, Akşener girdiği her oluşumu dağıtır.
Ve Milli Gazete.
İran ile ikinci doğal gaz boru hattı görüşmeleri başladı.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Faruk Çakır 1 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde işçinin alın teri başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Geldi, gelecek ya da gelmeyecek, teğet geçecek denilen ekonomi kriz 80 milyon insanı ciddi olarak sarmalamış durumda. İşçiler de, memurlar da, emekliler de aldıkları ücretin yetmediğinden yana şikayetçi. Her ne kadar asgari ücrete zam yapılmış olsa da bu zamlar market ve pazar fiyatlarıyla yarışamıyor. Maaşlar yapılan zamlar ilk bir iki ay kısmen bir rahatlama sağlasa da uzun dönemde yine market fiyatlarına mağlup oluyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Esasında yaşanan krizden işçiler de işverenler de mağdur durumda. Elbette işleri iyi olan patronlar da var. Ancak umumi olarak sıkıntı işverenleri de etkiliyor. Bununla birlikte çalışanların alın teri kurumadan haklarının verilmesi tartışılmaz bir konu. Acaba ülkemizde bu haklar tam olarak verilebiliyor mu? Geçen yıllara nispetle çalışanlara daha fazla hak verildiği söylenebilir. Şöyle ki, 30 ya da 40 yıl önce bir işçi yeni işe girerken patronuna sigortalı olmak istediğini söylese belki de daha ilk gün işinden olurdu. Şimdi ise sigortalı olmak nihayet bir hak olarak görülüyor. Elbette iş dünyasına sadece işçi penceresinden bakamayız. İşverenin, patronların yapması gereken vazifeler olduğu gibi çalışanların, işçilerin yapması gereken işler de var. Aldığı ücreti hak edecek ölçüde gayretli bir şekilde çalışmak işçilerin en büyük işi olsa gerek. Ekseriyetle patronların işçileri hak ettiği ücretleri vermedikleri düşünülür ve konuşulur. Bu noktada güzel örnekler de yaşanıyor. Gazetelerde ve sosyal medyada yer alan haberlere göre bir firma 2022 yılı içerisinde işlerinin iyi gittiğinden bahisle 120 çalışanına 25 maaş ikramiye vermiş. Bu güzel haber manşet olunca işveren şu değerlendirmeyi yapmış. Bütün işverenlerin çalışanlarına haklarını zaten vermesi lazım. Açıkçası bunun bu kadar gündem olmasına hayret ettim. Sonuçta çalışanlarımızın hakkını verdik. Çalışanlarımız bizim her şeyimiz, ailemiz. Başarımızın altında çalışanlarımızın emekleri var. Bu yıl işlerimiz yolunda gitti ve böyle bir karar aldık. Bir başka firmada 2022 yılının net karının %20'sini oluşturan yaklaşık 15 milyon TL'yi çalışanlarıyla paylaştığını açıklamış. Böyle güzel kararlar alan firma sayısı elbette 3 ya da 5 ile sınırlı değildir. Benzer kararlar aldığı halde bunu açıklama ihtiyacı duymayan firmalar da mutlaka vardır. Keşke her firma elde ettiği karı mümkün olduğu ölçüde çalışanlarıyla paylaşsa. Böyle güzel kararların alındığı bir iş dünyasında kavga, kargaşa ve hatta grev olur mu? Bunu yapmayıp kazandığı fazla paralarla keyif süren, hava atan ve çalışanlarını hor gören patronlar varsa esas zarar eden onlar olmaz mı? Temennimiz ve duamız böyle güzel kararları alan iş sahiplerinin sayısının artması ve işçilerin alın teri kurumadan haklarının verilmesi olsun.
Uğur Emek 1 Ocak tarihli Karar gazetesinde siyaset, büyüme ve kalkınma çelişkisi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Malum 12. Kalkınma Planı hazırlıkları siyasileştirilen ilke toplantılarıyla başladı. Bunu konuşmuştuk. Plan çalışmalarına siyasileşti dememin bir nedeni daha var. 12. Kalkınma Planı'nın internet sayfasında şunlar yazıyor. 2053 vizyonu doğrultusunda hazırlanan 12. Kalkınma Planı, Cumhuriyetimizin 100. yılında ülkemizin potansiyelini harekete geçiren, bu sayede sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefinin gerçekleştirmesini sağlayan bütüncül bir yol haritasıdır, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
2053 vizyonu planın değil AK Parti'nin vizyonudur. Sayın Erdoğan 7 Mayıs 2013 tarihinde partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada 2023, 2053 ve 2071 hedeflerini açıkladı. Siyaseten belirlenen hedeflere 12. planda da yer verildiği için plan çalışmalarına siyasileşti diyorum. Düşünseniz AK Parti'nin siyasi vizyonunu Türkiye'nin planını da vizyonu hale getirmişler. Gerçi ilk taşı bu arkadaşlar hak etmiyorlar. Bundan öncesi de var. Nasıl mı? Gelin başlayalım. Yıllar önce DPT'nin 20. kat toplantı salonundayız. 10. planın hazırlıkları başlatılıyor. Toplantıda kendi çalışmalarımda da kendime sıklıkla sorduğum soruyu sordum. Neden plan yapıyoruz? Soruyu anlamsız buldular ve güldüler. Ama cevap da veremediler. Sorunun mantığı şuydu. 9. planın süresi bittiği için mi 10. planı yapıyorsunuz? Yoksa 10. plandaki politika ve tedbirler ile Türkiye'yi şu ya da bu yönde bir kalkınmaya yönlendirmeyi mi hedefliyorsunuz? Beyler anlamadılar. Şaşırdın mı? Tabii ki hayır. 9. planın süresi bitiyordu ve 10. planın yapılması gerekiyordu. Yani bir idari gerekliliği yerine getirmeleri gerekiyordu. Yetmedi. Üstüne bir de siyasi gereklilik eklediler. Sayın Erdoğan 7 Mayıs 2013'te 2023 vizyonunu açıkladı demiştim ya. Bu açıklamadan 2 ay sonra 1 Temmuz 2013'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan 10. planda da 2023 hedeflerine yer verdiler. Türkiye'nin kalkınma planını hazırlayanlar yemediler, içmediler, bir siyasi partinin hedeflerini kendilerine kıble edindiler. Planda şunu yazdılar. Yazdılar gerçekten. 2014-2018 dönemini kapsayan 10. Kalkınma Planı ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Bir siyasi partinin hedefleri ne ara ülkenin hedefi olarak planda yer alır? Hoş o da hedeflere göre 2018 yılında kişi başına milli gelir 16 bin dolar ve 2023 yılında da 25 bin dolar olacaktı. Oldu mu? Tabii ki hayır. Türkiye 2013 yılında dünya gelirinden %1,06 oranında pay alıyordu. İzleyen yıllarda Türkiye'nin payı giderek düştü ve 2020 yılında %74'e indi. Yani akran ülkelerle karşılaştırıldığında Türkiye hızla fakirleşti.
Tahran Radyosu.
Aziz Karaca 1 Ocak tarihli Yeni Mesaj gazetesinde "Yeni yıl nasıl yeni olabilir ki?" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Değişen sadece rakamlar ve tükenen takvimlerin yerini alan yeni takvimler. Sosyal dokuyu ve toplumsal ahlakı kemiren kötü alışkanlıklarda tepe taklak gidişatta bir değişen yok. Kamu mallarına tasallut ve kamu kaynaklarının talan edilmesi, talan ettirilmesi meselesinde bir nasuh tebe, bir pişmanlık, bir geri vites yoksa, diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sürekli hatırlattığımız üzere bir kişiye tam 9, 9 kişiye bir pul tarzındaki taksimatta bir iyileşme, bir düzelme, gelir dağılımındaki uçurumda bir daralma, bir küçülme beklenirken tam aksine günden güne var olan uçurum daha da korkunçlaşıyorsa, yeni yıl nasıl yeni olabilir ki? Hemen her branşta, her sektörde açılan sınavlarda en yüksek puan alan gençler, bu ülkenin geleceği demek olan gençler, mülakatta bizden değil, bizim çevreden referansı yok denilerek rahatlıkla eleniyorsa. Diğer taraftan aynı sınavlarda en düşük puan alanlar, bizden, bizim partiden falancanın referansı ile geldi denilerek kısa süre içinde istedikleri makamlara atanıyorsa, her cuma günü okunan hutbenin sonunda Allah adaleti emrediyor hatırlatması yapıldığı halde, adaletin tecellisi için Müslümanlar kıllarını dahi kıpırdatmıyor, tam aksine meydana gelen hukuksuzlukları alkışlıyorlarsa, yeni yıl nasıl yeni olabilir ki bu toplumda toplam gelirin %90'ını toplumun %10'luk kesimi tepe tepe kullanıyor ve fakat %10'luk kısmı ile de nüfusun %90'ı idare etmek zorunda bırakılıyorsa.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Fars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları uygulaması aracılığıyla Fars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Fars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketlere ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Süleymani Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, bilindiği üzere İslam'ın yiğit komutanı Hac Kasım Süleymani'nin 3. şehadet yıl dönümündeyiz.
İran ve bölgedeki Müslümanların güvenliğini sağlamak için 40 yıla yakın bir süre Amerika ve onun tefrikacı ve savaş yanlısı siyasetleriyle yılmadan mücadele eden bir mücahit. Hedeflerine nasıl ulaşacağını bilen muktedir bir stratejist. Aslında o hedeflerine gerçekçi bir bakışla bakıyor ve en umutsuz anlarında bile onların gerçekleşme ortamını oluşturuyordu.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameni bir konuşmasında şöyle buyuruyor. Bazıları idealizme karşı realizmi önermekle hata yapıyorlar. Onlara göre gerçekçilik idealizmin karşıtıdır. Bu büyük bir hata. Bir şahıs, bir zümre ve bir halk yetkilileri ve iş başında onlarla ile birlikte ülkeleri uğruna ayağa kalkıp geri adım atmayıp onun için çalışırlarsa gerçekler ülkülere doğru değişir. Bu hayatın en büyük gerçeği ve yasasıdır.
Şehit Süleymani gerçekçi bir idealisti. Yüksek ve yüce ideallerini ve hedeflerini operasyonel planlara dönüştürmek için doğuştan gelen birçok yeteneğe sahipti. Bakara suresinin 249. ayetinde şöyle buyruluyor. Nice az birlik vardır ki Allah'ın izniyle sayıca çok birliği yenmişlerdir. Hac Kasım bu ayeti uygulamada yorumladı. Birkaç yıl öncesine kadar Siyonist rejim eğitim, strateji ve taktikler açısından dünyanın 4. askeri sırasında bulunuyordu. Fakat Kor General Süleymani direniş çekirdeklerini Lübnan Hizbullah'ı ve Filistin Cihad ve Hamas'ı güçlendirerek Siyonist rejimin askeri gücüne meydan okudu. Siyonist rejime karşı mücadele ortamında inandığı gerçekleri yarattı. Bugün Siyonist rejimin karşı karşıya olduğu gerçeklerden biri de Allah'ın vaatlerine inanan, İran'ın kutsal savunması fikirlerinden ilham alan ve görev odaklı bir insan grubunun varlığıdır. Bir başka gerçek de bugünlerde her zamankinden daha fazla duyulan Siyonist rejimin çöküş sesidir.
Kasım Süleymani öldürüldü. İran'ın önemli bir askeriydi. Orta Doğu politikasında da etkin bir kişiydi. Amerika'nın yaptığı da yanlıştır. Bir ülkenin komutanını siz öldürüyorsunuz. Bu bir çatışmaya, ülkeler arası çatışmaya zemin hazırlamaktır. Diplomasiyi yok etmektir bu.
Şehit Kor General Kasım Süleymani, İslam İnkılabı düşmanları tarafından İsrail'in kabusu, Batı Asya'nın en güçlü generali ve İran'ın güçlü stratejisinin mimarı gibi unvanlarla tanımlanıyordu. Bunlar ise Hac Kasım'ın bölgedeki önemli rolünü gösteriyor. Amerikan askeri ve sivil yetkilileri defalarca Şehit Süleymani ile görüşme talebinde bulundular. Fakat Amerika'ya resmi statü vermek istemediği için onların tüm görüşme taleplerini reddetti. Şehit Süleymani, dönemin Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin görüşme için resmi mektubunu bile cevapsız bıraktı. Halbuki Komutan Süleymani Rusya gibi farklı ülkelerin üst düzey yetkilileriyle birkaç görüşme gerçekleştirdi. Müzakerelerinden elde edilen sonuçlar bölgedeki gelişmeleri de yansıdı. Şehit Süleymani, Amerikalıların müzakerenin kendisinden çok onun görüntüsüne bir propaganda aracı olarak ihtiyaç duyduğuna inanıyordu. General Süleymani'ye göre Amerikalılar Pakistan ordusuna ve Irak ordusuna defalarca ihanet ettiği gibi savaşta bile dürüst değiller ve kendileriyle aynı cephede bulunanlara ihanet ediyorlar.
Şehit Süleymani'ye göre askeri işlerde Amerikalılara güvenilmeyince tabii ki siyaset alanında da en ufak bir güven duyulmaz. Hac Kasım düşmanını çok iyi tanıyordu ve hilelerini biliyordu. Amerika'nın katmanlı siyaseti olduğunu düşünürdü. Bir sahnede yenilince bir başka sahnede karşı tarafı geri itmeye çalıştığını düşünürdü. Kor General Süleymani, bölgede Amerika planlarına karşı tek yanıtın kararlılık olduğunu düşünürdü. Bu yüzden Rusların ondan Amerikalılara aktardıkları mesajları her zaman kararlılıkla beraberdi.
Şehit Süleymani, Amerika'nın eskiden heybetli olduğunu, savaş gemisinin hareket ettiğinde bir ülkenin düştüğünü, fakat günümüzde Yemen'de bile bir örgüte karşı aciz kaldığını belirtiyordu. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin faydasız iki ağırlık gibi Amerika'ya asıldıklarını ve onu suda batırmakta olduklarını, Amerika'nın ise milyarlarca dolar sarf ederek Yemen halkına kalleş bir savaşta yattığını belirtiyordu. Fakat Amerika Yemen'de kadın ve çocukları öldürmek ve insanların evlerine saldırmaktan başka bir sonuca ulaşmazken Kızıldeniz güvensizleşti ve Arabistan'ın ekonomi ve siyasi merkezleri saldırıya uğradı.
Düşmanların diz sökmeye bağlar. Kanut dururdum onlara aşar. Her an vuruştum dini İslam'sın. Hakkı sevenler eylemez inkar. Serdar ne serdar gayreti derya. Boş eymeyip zalimlere asla. Mazlumlara imdad olup her an. Oldu şehit kan ağladı dünya. Sen İslam'ın sadık olan eskersen Gavsim. Sen İslam'ın sadık olan eskersen Gavsim. Seyyid Ali'nin maliki eşdersen Gavsim. Seyyid Ali'nin maliki eşdersen Gavsim.
Şehit komutan Trump ve İran'a saldırı hayalinde olan herkese hitaben şöyle konuştu. İran silahlı güçlerini istemiyorlar. Kudüs gücü sizin rakibinizdir. Allah'a yemin olsun ki tek bir gece sizi düşünmeden uyumuyoruz. Size söylüyorum kumarcı Trump efendi. Size söylüyorum. Bil ki tahmin etmediğin yerde size yakınız. Biz şehadet milletiyiz. Biz İmam Hüseyin milletiyiz. Biz zor olayları geride bıraktık. Gel seni bekliyoruz. Bu meydanın eri biziz. Siz bu savaşın sizin tüm olanaklarınızın yok olması anlamında olduğunu biliyorsunuz. Bu savaşı siz başlatırsınız fakat bitmesini biz belirleyeceğiz. Değerli dinleyiciler, Hatay Ehl-i Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeral'ın görüşlerini dinleyelim.
Çok teşekkür ederim. Her şeyden önce Hac Kasım Süleymani Ağa'nın, büyük komutanın, efsane komutanın ve beraberindeki silah arkadaşlarının, el mühendisinin şehadetini iade ediyoruz. Mevlam onları cennetine layık eylesin. Bütün ehli imanın, bütün müstazaf halklarının bu kutsal yolda, kutsal meşaleye sahip çıkmaya ve onların izini, yolunu, mukaveme ve direniş ruhunu ayakta tutmaya muvaffak eylemesini Cenab-ı Mevlam'dan niyaz ediyorum. Acizane benim görüşüm şudur ki gerek Şehit Süleymani'nin, gerekirse Şehit Mühendis'in şehadeti, bu bir münferit şehadet değildir. Bunlar birer ekoldür artık, bunlar birer mekteptir. Bütün bölge halkları için, özellikle başta Müslümanlar olmak üzere, Orta Doğu'nun müstazaf halkları ve dünyanın diğer halkları olmak üzere hepsine birer eki olur. Çünkü bunların biliyorsunuz bu iki büyük şehidin sınırı sadece İran İslam Cumhuriyeti ile veya Irak Cumhuriyeti ile sınırlı değildir. Yani onların bu direnişi, bu şehadeti, bu mukavemeti İran coğrafyasını, Irak coğrafyasını, Körfez ülkelerini, Orta Doğu ve İslam alemini geçmiştir, aşmıştır. Büyük iki büyük insanın ve beraberindeki şehitleri de tabii ki kastediyorum. İki büyük insanın, büyük müstekbir şeytan, emperyalistlerin, siyonistlerin ve onların bölgedeki işbirlikçilerinin ne kadar kendilerini büyük gösterirlerse göstersinler, ne kadar işte efendim ağır silah ve teknolojiye sahip olduklarını gösterirlerse göstersinler, iman ruhunun, cihad ruhunun, mazlumun, mağdurun, mustazafın yanında durma mukavemetinin çok daha büyük, çok daha cesur bir ruh olduğunu hem bizlere, hem Araplara, hem Müslümanlara, hem de bütün dünyaya gösterdiler.
Sayın Ali Yeralay görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Yıllardan beri ülke güvenlik güçleri Hac Kasım'a terör saldırısı ve onu şehit etmek için Amerikalıların Siyonistlerle birlikte plan yaptıkları hakkında uyarıda bulunuyorlardı. Bu raporlardan birine bizzat Şehit Kasım Süleymani şöyle not düşmüştü. İnşallah Allah şehadeti dinin en kötü düşmanınca bana nasip eyler.
Şehit Süleymani mektebinden söz edilince anlamı risk almaktır. Kutsal savunma cephelerine girdiği andan itibaren diğer ön cephedeki tüm savaşçılar gibi defalarca ölüm ile karşı karşıya geldi. Fakat cephe arkasındaki tehditler ve komplolar onu daha çok şehadetle karşı karşıya getiriyordu. Kutsal savunma döneminde Irak Bas ordusu yanında duran münafıklar terör grubunun çalışanlarından biri İran halkına karşı radyo ve televizyon programı düzenlemekti. Tabii ki Şehit Süleymani de her zaman buna maruz kalıyordu. Hatta 1981'de Tarık El-Kuds operasyonu sırasında yaralanınca menhus grubun üyeleri onu hastanede şehit etmeye çalıştılar fakat başaramadılar.
Direniş ekseninin oluşması ve bu eksende Serdar Süleyman'ın merkezi rolüyle Serdar giderek daha fazla tehdit ve teröre maruz kaldı. 2007 kış aylarında Hac Kasım ve Lübnan Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı ve Askeri Birliğin Kurucusu İmad Muniye ile görüşmeleri ardından binadan çıkışta Hac Kasım bir kapıdan ve İmad Muniye de diğer kapıdan çıktılar. İmad çıkışı ardından Şam'da Siyonist rejimin bombası sonucu şehit oldu. Anlaşılan her ikisinin bu operasyonda şehit edilmeleri planlanmıştı. Komutan Süleymaniye, Lübnan, Suriye ve Irak'ta defalarca ve çeşitli şekillerde suikast düzenlendi. Fakat izlediği cihat yolu büyük olduğu için şehadeti de büyüktü.
Örnek vereyim, 2017 yılında Siyonist rejim, o zaman Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda dedi ki biz 3 sorunla karşı karşıyayız. Bak Lieberman'ın sözü. 1 İran, 2 İran, 3 İran. Dedi ki İran dedi karşımıza Yemen'de çıkıyor, Filistin'de çıkıyor, Gazze'de çıkıyor, Lübnan'da çıkıyor, Irak'ta çıkıyor, Suriye'de çıkıyor. Lieberman'ın sözü. Bütün bunları da organize eden diyor, dünyanın en tehlikeli adamı Kasım Süleyman'ıdır. 15 Temmuz'un o akşamından tut sabahına kadar. O 15 Temmuz darbe girişiminin akamete uğratılması için kim ne yaptıysa ondan daha fazlasını yapan kişinin adı Kasım Süleymani'dir. Bir komutanın Türkiye'de Amerikan ve İsrail projeleri gerçekleşmesin diye yaptıklarının adını birisi koysun. Ben diyorum ki bak diyorum ki avamından havasına, çiftçisinden reisi cumhuruna öyle ya vatan savunması önce kime düşer? Yani İran'ın Çirmanlısına mı düşer, Türkiye'nin Ankaralısına, Konyalısına? Onlara düşer değil mi yani? Ama ne yaptı Çirmanlı Süleyman? Dedi ey Amerika benim göğsümü ezip geçmedikçe Türkiye'de bu amacına ulaşamayacaksın. Bu sözü söylememin, bakın diyorum ya 40 tane kadar kaydediyor şu sözlerim. Bunlar İslam dünyasının öyle 3 aylığına, 3 yıllığına, 10 yıllığına olup biten hadiseleri değil.
Şehit ve şehadet, Kur'an-ı Kerim ve İslam dininden kendine has bir anlama sahiptir. Şehadet bir kültürdür, bir ekol ve bir harekettir. Şehit kendisi ve dünyevi bağlılıklardan Allah yolunda vazgeçendir. Fedakarlığın doruğunda bilinçlidir. Tüm perdeler gözleri önünde yok oluyor. Şehit Hac Kasım şöyle derdi. Eğer bugün birinin sözlerinden, davranışından ve ahlakından şehit kokusu duyarsanız biliniz ki o şehit olacaktır.
31 Aralık 2019'da Suriye'ye gitti. Komutanlar onu karşıladılar. Onlarla sohbet etti. Genel tavsiyelerde bulundu. Seyyid Hasan Nasrullah'la görüşmek için Lübnan'a gitti. Nasrullah, Amerikan medyasının onun üzerine odaklandığını, görünüşe göre ona terör saldırısı ortamını hazırladığını söyledi. Hac Kasım sadece güldü. Geceleyin Suriye'ye döndü. Perşembe akşam geç saatlerde Irak'a gitmek üzere Şam Havalimanı'na gitti. Arkadaşları Irak'ta durumun huzursuz olduğu için oraya gitmemesini tavsiye ettiler. Fakat Nasrullah'a kendim Bağdat'a gitmeliyim demişti. Hac Kasım Irak'ın dönem başbakanına bir mesaj iletmeliydi. Gece saat 12'de uçak Şam'dan Bağdat'a doğru havalandı. Uçak Bağdat Havalimanı'nda indi. Ebu Mehdi karşılamaya gelmişti. İki araba ile havalimanından ayrıldılar ve kısa süre sonra aynı anda Amerikan İHA'larının füze saldırısına uğradılar.
Olay 3 Ocak günü saat 1:20'de yaşandı. haber çevreleri, başta İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs Gücü Komutanı, Korgeneral Hac Kasım Süleymani ve Haçlı Şabi Kurmu Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in şehadet haberini duyurdular. Birkaç saat sonra Amerikan Savunma Bakanlığı, Hac Kasım'a terör saldırısının bizzat Amerikan Başkanı Donald Trump'ın direktifiyle gerçekleştiğini duyurdu. Daha sonraları ise saldırıda bölgedeki bazı küçük ülkeleri ve Siyonist rejim istihbarat ve güvenlik kurumları ile Blackwater paralı askeri firmalarının Amerika'nın yanında olduklarını açıkladılar.
Haber Suriye'ye ulaştığında arkadaşlarından biri onun ikametgahına gitti. Masa üstünde el yazısıyla yazılan bir not buldu. "Allah'ım beni kabul buyur. Allah'ım seni görmeyi arzuluyorum." Musa'yı ayakta durmaz ve nefes almaz hale getiren aynı görüşmeyi. Elhamdülillah Rabbel Alemin. İki kez daha "Allah'ım beni temiz kabul et" yazmış ve belgesini güçlendirmek istiyormuşçasına her birinin altına imzalamıştı. Dostları bu notu görünce bu yolculuğun Hac Kasım'ın veda yolculuğu olduğunu anladılar.
İran ve Irak'ta milyonlarcası şehitlerin parçalanmış mutahhar naaşlarının cenaze törenine katılmakla şehit Hac Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi Mühendis'e kadir şinaslıklarını göstermeye çalıştılar. İslam İnkılabı rehberi cenaze töreni gününü Yevmullah olarak belirtti. Ayetullah Hamene'yi şöyle buyurdu. Yevmullah, insanın Allah'ın güçlü elini olaylarda gördüğü gündür. İran'da 10 milyonlarca, Irak'ta ve diğer ülkelerde yüz binlercesinin Kudüs gücü komutanı kanı için caddelere döküldüğü ve dünyanın en büyük uğurlamasına şekil verdiği gün, Yevmullah'ın günlerinden biridir. Yaşananlar Allah'ın güçlü elinden başka hiçbir faktörün eseri olamaz. İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu füzeleri de Amerikan üssünü dövdüğü gün de Yevmullah günlerinden biridir. Bu günler tarih yaratan günlerdir.
Hac Kasım ve Ebu Mehdi mühendis ve silah arkadaşlarının şehadetinden 3 yıl geçiyor. Fakat Hac Kasım'ın adı ve yaptığı cihat çeşitli ülkelerde onu sevenlerin kalbi ve zihninde hala canlıdır. Tıpkı düşmanlarının ona beslediği kinin devam etmesi gibi. Her yıl Korgeneral Süleymani şehadeti yıl dönümünde bugünle ilgili hashtaglerin trend olduğuna şahit oluyoruz. Fakat çeşitli sosyal paylaşım siteleri çeşitli şekiller ve farklı isimler altında Hac Kasım'ın adı ve fotoğrafları ile mücadele ediyorlar. Postların silinmesi ve kullanıcıya uyarıda bulunulmasından üyeliğinin silinmesi veya askıya alınmasına kadar. Tıpkı Hero hashtag kampanyasında Instagram'ın bu hashtag'i 13 milyon aşkın takipçiyle kısıtlayarak mesajları silmeye başlaması gibi. Fakat bu hareket her yıl İranlı, Lübnanlı, Iraklı, Afgan ve benzeri kullanıcılar tarafından şehit Hac Kasım Süleymani'nin anısına takip edilmektedir.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde İslam'ın büyük komutanı Şehit Hac Kasım Süleymani'nin mücadele süreci ve şehadetinden bahsettik.
Programlarımızı www.parsuzey.com üzerinden takip edebileceğinizi ve görüş ve isteklerinizi de turkish.aws.irib.ir adresinden iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...2022 yılında Lübnan.
Muhterem dinleyiciler, 2022 yılının sonunda ülkelerin gelişmelerini değerlendirmemiz bir başka programımız ile birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde 2022 Lübnan gelişmelerine değinmek istiyoruz.
Lübnan'ın 2022'deki gelişmeleri ekonomik ve siyasi olmak üzere iki alanda incelenebilir. Ekonomik alanda ekonomik zorluklarda artış yaşandı. Siyasi alanda ise Lübnan'da parlamento seçimlerinin yapılmasına rağmen Lübnan'ın yeni cumhurbaşkanı ve yeni kabinesi oluşturulamadı ve bu ülkenin siyasi çıkması devam edecek gibi görünüyor.
Lübnan ekonomisi 2022'de gerilemeye devam etti. 2019'dan beri Lübnan, Birleşmiş Milletler'in dünyadaki 5 büyük ekonomik krize sahip ülkelerden biri olarak kabul ettiği büyük bir ekonomik krize karıştı. Bu kriz 2022'de öyle devam etti ki bu ülkede doların fiyatı tarihte ilk kez 46 bin Lübnan lirasına ulaştı. Lübnan hükümeti bu krizden çıkmak için Uluslararası Para Fonu ile müzakerelere başlamış ancak bu müzakereler bu ülkedeki siyasi çıkmaz ve hükümetin tam yetkiye sahip olmaması nedeniyle sonuçsuz kalmıştır. Bu yılın başlarında Dünya Bankası, Lübnan ekonomisinin kasıtlı durgunluğu uzun süredir hükümeti ele geçiren ve onun ekonomik rantlarıyla geçinen ülkenin seçkinleri tarafından yönetiliyor açıklamasını yaptı. Bu durum bazı kişilerin Lübnan bankalarından paralarını almak için silahlı eyleme geçmesine bile neden oldu. Hatta bankaların halkın parasını onlara teslim etmemesi nedeniyle halkın bankalardan para almak için silahlı eyleme geçmekten başka çaresi kalmamıştı bile denilebilir.
Lübnan siyasi açıdan parlamento seçimlerine tanık oldu. Lübnan, Ağustos 2019'dan bu yana siyasi bir çıkmaza tanık olduğu için bu seçimler büyük önem taşıyordu. Ancak Lübnan parlamento seçimleri ülkenin siyasi çıkmazdan çıkmasını sağlamadı. Lübnan direnişinin muhalifleri bu akımın seçimlerde yenilmesi için büyük masraflar ve harcamalar yaptı. Direniş koltuklarının sayısı azalmasına rağmen direniş en büyük parlamento fraksiyonu olmaya devam etmesi tüm sinsi planları suya düşürdü. Nitekim direnişçilerin düşmanlarının okları taşa isabet etti. Batasya siyasi meseleleri uzmanı Hasan Hanizade, Lübnan direnişini ortadan kaldırmak için Amerika, Suudi Arabistan, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 40 milyon dolara kadar harcama yaptığını, bu hasmani siyasetin ağır masraflara mal olduğunu açıkladı. 58 parlamento sandalyesinin kazanılması direniş koalisyonunun hala en fazla parlamento koltuğuna sahip olduğunu gösterirken direniş karşıtı projenin başarısızlığına işaret etti.
Lübnan'daki önde gelen siyasi meseleler analistlerinden Tallal Atrisi bu konuda şunları söyledi. Bu seçimdeki en büyük yenilgi Hizbullah'ı ve direniş kollarını hedef alan Hizbullah'ı halktan ayırmak ve siyaset arenasında desteğini azaltmak isteyenlere yönelikti. Suudi Arabistan ve El Mustakbel Hareketi Lübnan seçimlerin en büyük yerli ve yabancı kaybedeni olarak adlandırılabilir. Saad Hariri liderliğindeki El Mustakbel Hareketi Lübnan parlamento seçimlerini boykot etti ve sandalye sayısı büyük ölçüde azaldı ve Sünniler Lübnan parlamentosundaki ağırlığını ve konumunu fiilen kaybetti. Diğer Sünni grupları desteklemek için çok para harcayan Suudi Arabistan da böylece seçimi kaybetti. Lübnan'da bir analist olan Cihat Eyüp şöyle diyor. Lübnan seçimlerine en büyük müdahil Suudi Arabistan, bu seçimlerdeki etkili Sünni figürleri uzaklaştırdı, zayıf ve koordinasyonsuz partileri kampanyaya soktu ve direnişe karşı savaşı kaybetti. Seçimden sonra Nebih Berri bir kez daha meclis başkanlığını, Necip Mikati ise başbakanlık için meclisten oy almayı başarsa da bu ülkede siyasi meydan okuma devam etti ve bu meydan okumanın 2023'te de devam edeceği gibi görülüyor.
Tahran Radyosu.
Lübnan'ın siyasi sahnesi bu ülkenin 24. parlamento seçimlerinden sonra eskisinden daha karmaşık hale geldi. Gerçekte Lübnan, hepsi birbirine güvenmeyen 12'den fazla farklı grup ve mezhep bölünmüş durumda. Bu güvensizlik parlamentonun yeni bir cumhurbaşkanı aday gösterememesi ve başbakanın yeni bir kabine kuramamasında açıkça görülüyordu. 89 yaşındaki Michel Aoun, HDP parlamento tarafından aday gösterilmeden geçen Ekim sonunda Cumhurbaşkanlığından resmen ayrıldı. Lübnan'da 23 Nisan 2014'ten 31 Ekim 2016'ya kadar süren uzun bir cumhurbaşkanlığı döneminin ardından Lübnan parlamentosu ülkenin cumhurbaşkanı olarak Michel Aoun'u seçti. Parlamento şimdiye kadar birkaç tur toplantı yaptı ancak Michel Aoun'un halefini tanıtamadı. Ayrıca Lübnan 2022'de başbakanın yeni bir kabine kurma konusundaki başarısızlığına tanık oldu. Mayıs ayında Lübnan'da yapılan parlamento seçimlerinden ardından bir kez daha bu ülkenin yeni kabinesini kurmakla görevlendirilen Necip Mikati, 2022'nin sonuna kadar kabine kurmak için aday gösteremedi. Lübnanlı gruplar arasındaki siyasi farklılıklar ve ihtilaflar yeni cumhurbaşkanının tanıtılmamasının yanı sıra kabine oluşumundaki çıkmazın devam etmesine neden oldu.
...2022'de Lübnan'da yaşanan bir diğer olay da İsrail işgalci rejimiyle sınır anlaşmasının imzalanmasıydı. Aslında bu 2022'de Lübnan'daki en önemli ve olumlu olaylardan biriydi. Bu anlaşma iki taraf arasında Amerika arabuluculuğu yoluyla 2 yıl süren dolaylı müzakerelerin ardından geldi. Geçtiğimiz Ekim ayında Lübnan ve Siyonist rejim İsrail delegasyonları iki tarafın sınır hattında bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü Karargahı'na dolaylı olarak sınır anlaşmasını imzaladılar. Anlaşma Lübnanlı ve İsrail taraflar arasında doğrudan bir görüşme yapılmadan imzalandı ve değiş tokuş edildi. İsrail'in eski başbakanı Yair Lapid, Lübnan'ın eski cumhurbaşkanı Michel Aoun ve Hizbullah'ın genel sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah bu anlaşmayı ayrı ayrı onaylayıp desteklediler ve bu anlaşmayı kendi tarafları için bir zafer ve başarı olarak değerlendirdiler. Amerikan Başkanı Joe Biden da bunu tarihi bir olay olarak nitelendirdi ve bu anlaşmanın Siyonist rejim İsrail ve Lübnan'ın enerji sahalarını geliştirmesine olanak tanıdığını ve yeni umutlar ve ekonomik fırsatlar yaratabileceğini söyledi.
Muhterem dinleyiciler, 2022 yılının sonunda ülkelerin gelişmelerini değerlendirdiğimiz bir başka programımızın sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.edip.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Müzik. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Amerika'nın General Süleymani'yi şehit etme eylemini terör eyleminin örneği olarak nitelendirdi. Uluslararası Filistin İntifadası'nı destekleme konferansı daimi sekreterliği yaptığı açıklamada şehit kor General Süleymani en zor karmaşık ve tehlikeli savunma ve cihat alanlarına katılan gönüllü olarak niteledi. İran Yargı Erkeği Başkanı Muhsin Ece'yi şehit Süleymani birçok ülkede Şia ve Ehl-i Sünnet vahdetini sağladığını belirtti. İran İstihbarat Bakanı şehit Süleymani Mektebi'nin direniş mektebi olduğunu belirtti. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım, Süleymani bir liderdir açıklamasında bulundu. Direniş Mektebi'nin sevdalılarından bir grup şehit Süleymani'nin resmiyle süslenmiş kıyafetler giyerek bu şehit komutanın şehadetinin 3. yıl dönümünde onun mezarında hazır bulunmak amacıyla İstanbul Havaalanı'ndan İran'a geldiler. Türkiye Gençlik Derneği üyelerinden bir grup direnişin büyük komutanı şehit Hac Kasım Süleymani yolunun devam edileceğine vurgu yaptılar. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.com adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82, ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.